Ayrım 46, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 406. Şimdi gelin toplu yok oluş tartışmasındaki ikinci aşamaya geçelim. Şimdiye kadarki tahminlerimiz yalnızca türlerin bilimsel sınıflandırılmasının başladığı, milattan sonra 1600'den beri nesli tükenmiş olan türleri dikkate almaktaydı. Bu yok oluşlar, insan popülasyonu çok hızlı büyüyüp daha önce yerleşilmemiş alanlara eriştiği ve yıkıcılığı gitgide artan teknolojileri icat ettiği için gerçekleşmiştir. Bu etkenler milyonlarca yıllık insanlık tarihinde aniden 1600'de mi ortaya çıktı? 1600'den önce hiç imha gerçekleşmiyor muydu? Şüphesiz böyle değildi. 50 bin yıl öncesine kadar insanlar Afrika ile Avrupa ve Asya'nın ılık bölgelerinde yaşamaktaydı. Bu tarih ile milattan sonra 1600 arasında türümüz bizi 50 bin yıl önce Avustralya ve Yeni Gine'ye, yaklaşık 20 bin yıl önce Sibirya'ya, 11 bin yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'nın büyük bir kısmına ve dünyanın uzak adalarının çoğuna da yalnızca milattan önce 2000'den beri götürerek devasa bir coğrafi yayılım gösterdi. Devasa genişlemeyi sayısal olarak da gerçekleştirdik. 50 bin yıl önce belki de birkaç milyon insan varken 1600'de yaklaşık yarım milyar insan söz konusuydu. Yıkıcılığımızla son 50 bin yılda ilerleyen avcılık yeteneğimizdeki gelişmelerle, son 10 bin yılda cilalı taş aletler ve tarımla ve son 6 bin yılda metal aletlerle birlikte artmıştır. Paleontologların çalıştığı ve son 50 bin yılda insanların ilk ulaştığı dünyanın her bölgesinde insanın oraya ulaşmasıyla tarih öncesi türlerin yok olma dalgasına ilişkin bir yığın örnek durum neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Önceki iki bölümde Madagaskar, Yeni Zelanda, Polinezya ile Kuzey ve Güney Amerika için bu örneklerden bahsetmiştim. İnsanlar Avustralya'ya ulaştıktan sonra bu kıta dev kangurularını, keseli hayvan aslanını ve diğer büyük keseli hayvanlarını yitirmiştir. Yerliler 11 bin yıl önce Kuzey Amerika'ya vardığında burası aslanlarını, çitalarını, yabani atlarını, mamutlarını, mastodonlarını, dev tembel hayvanlarını ve onlarca diğer büyük memeliyi kaybetmiştir. Girit ve Kıbrıs gibi Akdeniz adalarının cüce filleri ve gergedanları yok olurken Madagaskar'ın dev lemurları ve uçamayan fil kuşları ortadan kalkmıştır. Yeni Zelanda uçamayan dev moalarını ve Hawaii uçamayan kazlarını ve onlarca küçük kuşunu, Polinezyalılar sırasıyla milattan sonra 1500'de buralara vardığında kaybetmiştir. Bilim insanları bu tarih öncesi yok olma dalgaları ile insanın buralara ulaşması arasındaki bağlantının farkına vardığından beri yok oluşa insanların mı sebep olduğu, yoksa hayvanlar iklim değişimlerine boyun eğdiği sırada onların mı oraya vardığı konusunda tartışıyorlar. Polinezya adalarındaki yok oluş dalgaları söz konusu olduğunda Polinezyalıların buraya şu ya da bu yolla varışının bunlara sebep olduğu konusunda kabul edilebilir bir şüphe yoktur. Kuşların yok oluş dalgası ve Polinezyalıların buraya varması, büyük bir iklim değişikliğinin olmadığı bir zamandaki birkaç yüzyıl içinde eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir ve kavrulmuş binlerce moa'nın kemikleri Polinezyalıların fırınlarında bulunmuştur. Zaman çakışması Madagaskar için de aynı derecede ikna edicidir. Özellikle Avustralya ile Kuzey ve Güney Amerika'da gerçekleşen daha önceki yok oluş dalgalarının nedenleri hala tartışılmaktadır. Bir önceki bölümde Amerika kıtalarındaki yok oluş dalgalarına ilişkin olarak açıkladığım gibi, Polinezya ve Madagaskar dışındaki bu tarih öncesi yok oluş durumlarında insanın da rol oynadığına dair kanıt bana karşı konulmaz gibi görünüyor. Dünyanın her yerinde bir yok oluş dalgası, insanların oraya ilk varışıyla birlikte gerçekleşmiş, fakat benzer iklim salınımlarının görüldüğü bölgelerde eş zamanlı olarak bu olmamış ve aynı bölgede benzer iklim değişimleri daha önce olduğunda da bu gerçekleşmemiştir. Bu yüzden iklimin buna sebep olduğu konusunda şüpheliyim. Oysa Antarktika ve Galapagos adalarını ziyaret edenlerimiz, orada çok yakın bir zaman önce insanlara alışmış olan hayvanların ne kadar uysal olduğunu bilir. Fotoğrafçılar daha önce avcıların yaptığı gibi bu uysal hayvanların yakınına kadar gidebilir. Sanıyorum bir bölgeye ilk ulaşan avcılar dünyanın herhangi bir yerine özgü mamutlara ya da muğalara benzer biçimde yaklaşırken ilk avcılarla birlikte gelen sıçanlar da Hawaii ve diğer adalara özgü uysal kuşlara yanaştılar. Tarih öncesi insanların türleri yok etmesi yalnızca daha önce insanlar tarafından işgal edilmemiş bölgeler için geçerli değildir. Son 20 bin yıl içinde türler insanlar tarafından uzun zamandır işgal edilen bölgelerde de ortadan kalkmıştır. Avrasya yünlü gergedanlarını, mamutlarını ve dev geyiklerini, İrlanda elki, Afrika dev bufalolarını, dev inek antiloplarını ve dev atlarını kaybetmiştir. Bu büyük yaratıklar onları uzun zamandır avlayan ve artık daha önce hiç olmadığı kadar iyi silahlarla onları avlayan tarih öncesi insanların kurbanları arasında olabilirler. Avrasya'nın ve Afrika'nın büyük memelileri insanlara alışmamış değildi. Fakat binlerce yıllık insan işkencesinden sonra ancak yakın zamanda boyun eğen Kaliforniya'nın boz ayısı ve Britanya'nın ayıları, kurtları ve kunduzlarıyla aynı iki basit nedenden ötürü yok oldular. Bu nedenler daha çok insan ve daha iyi silahlar olmasıydı. En azından bu tarih öncesi yok oluş dalgalarının ne kadar türü kapsadığını tahmin edebilir miyiz? Hiç kimse tarih öncesindeki habitat yıkımıyla yok olan bitkilerin, omurgasızların ve kertenkelelerin sayısını tahmin etmeyi denememiştir. Ama paleontologlar tarafından keşfedilen okyanus adalarının neredeyse tümü yakın zamanda ortadan kalkan kuş türlerinin kalıntılarını sunmuştur. Paleontolojik olarak keşfedilmemiş adalara ilişkin kestirimler yaklaşık 2000 kuş türünün birkaç bin yıl önce var olan kuşların 1/5 tarih öncesinde yok edilen dağlara özgü türler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tarih öncesinde kıtalar üzerinde yok edilmiş olan kuşları içermemektedir. Büyük memelilere ait cinslerin %73'ünün Kuzey Amerika'da, %80'inin Güney Amerika'da ve %86'sının Avustralya'da insanlar buralara vardıktan sonra nesilleri tükenmiştir. Toplu yok oluş tartışmasını değerlendirmede geri kalan son adım geleceği tahmin etmektir. Sebep olduğumuz yok oluş dalgasının tepe noktası geçmişte mi kaldı, yoksa henüz hala gelmedi mi? Bu soruyu değerlendirmek için pek çok yol var. En basit yol yarının nesli tükenen türlerinin bugünün tehlikede olan türleri olacağı çıkarımını yapmaktır. Popülasyonu tehlikeli derecede düşük düzeye ulaşan kaç tür bugün hala varlığını sürdürmektedir? ICBP en az 1666 kuş türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ya da ortadan kalkmasının an meselesi olduğunu tahmin etmektedir. Bu da dünyada yaşayan kuş türlerinin neredeyse %20'sidir. En az 1666 dedim çünkü bu sayı ICBP'nin nesli tükenen türlerin sayısına ilişkin tahminini düşük bulmamla aynı nedenden ötürü düşüktür. Her iki sayıda tüm kuş türlerinin durumunun değerlendirilmesine değil, yalnızca durumu bilim insanlarının ilgisini çeken türlere dayanmaktadır. Ne olacağını tahmin etmek için alternatif yol, türleri nasıl yok ettiğimizin mekanizmasını anlamaktır. Türklerin neslinin insanlar nedeniyle tükenmesi, insan popülasyonu ve teknolojisi bir düzlüğe erişinceye kadar hızlanmayı sürdürebilir. Fakat her ikisi de bu düzlüğe ulaşmaya dair herhangi bir işaret vermemektedir. 1600'de yarım milyon insan ve şimdi 5 milyarın üzerinde olarak 10 katın üzerinde artış gösteren popülasyonumuz yılda %2'ye yakın bir oranla büyümeye devam etmektedir. Her gün dünyayı ve onun sakinlerini değiştirmek için yeni teknolojik gelişmeler getirmektedir. Büyüyen popülasyonumuzun türleri yok etmesinin 4 temel mekanizması vardır. Aşırı avlanma, yeni tür getirilmesi, habitat yıkımı ve dalgalanma etkisi. Gelin bu 4 mekanizmanın düzlüğe erişip erişmediğine bakalım. Aşırı avlanma, hayvanların üreyebileceğinden daha hızlı öldürme, mamutlardan Kaliforniya'nın boz ayılarına kadar büyük hayvanları ortadan kaldırmamızın temel mekanizmasıdır. Boz ayılar yaşadığım eyalet olan Kaliforniya'nın bayrağı üzerinde bulunmaktadır. Fakat Kaliforniyalı kent sakinleri eyaletimizin sembolünü uzun bir zaman önce yok ettiğimizi hatırlamamaktadır. Öldürebileceğimiz büyük hayvanların tümünü çoktan öldürmüş durumda mıyız? Kesinlikle hayır. Balinaların düşük sayısı, balina avına ticari nedenlerle uluslararası düzeyde yasak getirse de, Japonlar bunun üzerine balinaları bilimsel nedenlerle 3 kat daha fazla öldüreceklerini duyurdular. Hepimiz Afrika'nın fillerinin dişleri için ve gergedanların da boynuzları için artan biçimde katledilmesinin fotoğraflarını gördük. Değişimin şimdiki hızıyla Afrika'nın ve Güneydoğu Asya'nın sadece fillerinin ve gergedanlarının değil, hayvanat bahçeleri ve doğal parklar dışındaki diğer büyük memelilerinin çoğunluğunun nesli de 10 ya da 20 yıl içinde tükenecektir. İkinci yok etme mekanizmamız bilinçli olarak ya da tesadüfen bazı türlerin dünyada daha önce bulunmadıkları bölgelere salınmasıdır. Şimdi Amerika'da yoğun çalışmayla kurulmuş olan salınan türlerin bilindik örnekleri Norveç sıçanları, Avrupa sığırcıkları, pamuk kurdu ve Hollanda kara ağaç hastalığı ile kestanelerin çürümesine neden olan bir mantardır. Avrupa'nın da yanlış isimlendirilen Norveç sıçanı gibi örnek verilebileceği, sıçanın kökeni Norveç değil Asya'dır, salınan türleri vardır. Türler bir bölgeden diğerine götürüldüğünde genellikle orada karşılaştıkları yerli türleri yiyerek ya da hastalık bulaştırarak yok ederler. Kurbanlar getirilen zararlıların yokluğunda evrimleşmiş ve onlara karşı asla savunma geliştirmemişlerdir. Amerikan kestane ağaçları, Asyalı kestane ağaçlarının dirençli olduğu bir Asya mantarının yol açtığı çürüme nedeniyle çoktan ortadan kalkmıştır. Keçiler ve sıçanlar benzer biçimde Okyanus adalarındaki birçok bitkiyi ve kuşu ortadan kaldırmışlardır. Olası tüm zararlıları dünyanın her yanına yaymış durumda mıyız? Kesinlikle hayır. Keçilerin ve Norveç sıçanlarının hala bulunmadığı pek çok ada ve karantina yoluyla pek çok ülkenin dışında tutulmaya çalışılan böcek ve hastalık vardır. Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı büyük paralar harcayarak fakat göründüğü kadarıyla başarılı olamayarak katil arıların ve Akdeniz meyve sineklerinin oraya ulaşmasının önlemini almaya çalışıyor. Aslında modern zamanlarda salınmış bir avcının neden olacağı en büyük yok oluş dalgası dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan çok önemli yüzlerce balık türüne ev sahipliği yapan Afrika'nın Victoria Gölü'nde gerçekleşecektir. Nil levreği olarak adlandırılan büyük avcı bir balık, yeni bir balık yatağı kurmak üzere yanlış bir çabayla bilinçli olarak buraya getirilmiştir ve gölün eşsiz türlerini yiyerek yaşamını sürdürmektedir. Habitat yıkımı üçüncü yok etme aracımızdır. Türlerin çoğu sadece belirli tipte habitatlarda bulunmaktadır. Bataklık ardıcı bataklıkta yaşarken çam ardıcı çam ormanlarında yaşamaktadır. Eğer bataklıklar kurutulur ya da ormanlar kesilirse türlerin her bir bireyini vurmak kadar kesin biçimde bu habitatlara bağlı türler de ortadan kaldırılmış olur. Örneğin Filipinler'de bulunan Cebu adasındaki tüm ormanlar yok edildiğinde Cebu'ya özgü 10 kuştan 9'unun nesli tükenmiştir. Habitat yıkımı söz konusu olduğunda en kötüsü hala gerçekleşmedi. Çünkü dünyanın tür bakımından en zengin habitatları olan tropikal yağmur ormanlarını yok etmeye henüz başladık. Yağmur ormanlarının biyolojik zenginliği dillere destandır. Örneğin Panama'daki tek bir yağmur ormanı ağacı türü üzerinde 1500'ün üzerinde böcek türü yaşamaktadır. Yağmur ormanları dünya yüzeyinin yalnızca %6'sını kaplamaktadır. Fakat tüm türlerin yarısını barındırmaktadır. Yağmur ormanının her bir bölgesi bu bölgeye özgü olan çok büyük sayıda türü içerir. Şu anda yok edilmekte olan sıra dışı zenginliğe sahip yalnızca bazı yağmur ormanlarından bahsetmek gerekirse, Brezilya'nın Atlantik ormanları ile Malezya'nın alçak bölgelerindeki ormanların yok edilmesi neredeyse tamamlanmıştır. Ve Borneo ile Filipinler'deki ormanların çoğu da önümüzdeki 20 yılda kesilecektir. Bir sonraki yüzyılın ortasında tropikal yağmur ormanlarının tek büyük kalıntısı büyük olasılıkla Zaire'nin ve Amazon havzasının bir bölümünde yaşamaya devam edecektir. Her tür diğer türlere yiyecek ve habitat sağlama bakımından bağımlıdır. Bu yüzden türler birbirine domino taşları gibi bağlıdır. zincirdeki bir domino taşının devrilmesinin diğerlerini devirmesi gibi bir türün yok olması da başkalarının felaketi neşiğine itecek olan diğer türlerin kaybına yol açabilir. Yok etmenin dördüncü mekanizması dalgalanma etkisi olarak tanımlanabilir. Doğa herhangi bir türün neslinin tükenmesinin nerede dalgalanma etkisine yol açacağını öngörmenin neredeyse imkansız olduğu karmaşık yollarla birbirine bağlı olan pek çok türden oluşmaktadır. Örneğin 50 yıl önce hiç kimse Panama'daki Barro Colorado adasındaki büyük avcıların jaguar, puma ve gri deniz kartalı neslinin tükenmesinin oradaki küçük karınca kuşlarına ve adanın ormanlarındaki ağaç birleşimine büyük etkisini öngöremezdi. Fakat böyle oldu. Çünkü büyük avcılar göbekli domuz, maymun ve koati gibi orta büyüklükteki avcılar ile aguti ve pakalar gibi orta büyüklükteki tohum yiyicileri yemekteydi. Büyük avcıların ortadan kaybolmasıyla karınca kuşları ve onların yumurtalarını yiyen orta büyüklükteki avcıların popülasyonunda bir patlama meydana geldi. Orta büyüklükteki tohum yiyicilerin sayısında da patlama oldu ve bunlar yere düşen büyük tohumları yiyerek bu tohumları üreten ağaçların yayılmasını engellediler ve küçük tohumlu ağaçların yayılmasını sağladılar. Orman ağaçlarının bileşimindeki bu değişme küçük tohumlarla beslenen fare ve sıçan sayısında bir patlamaya yol açtı. Ve bunu da küçük kemirgenlerle beslenen şahin, baykuş ve cüce leoparların sayısındaki patlama takip etti. Dolayısıyla büyük avcıların üç nadir türünün neslinin tükenmesi pek çok başka türün de ortadan kalkmasını kapsayacak şekilde tüm bitki ve hayvan topluluğunda bir seri değişim dalgasını tetikleyebilir. Bu dört mekanizma aracılığıyla aşırı avlanma, türlerin salınması, habitat yıkımı ve dalgalanma etkisi, var olan türlerin büyük olasılıkla yarısı önümüzdeki yüzyılın ortalarında bu yıl doğan bebekler 60 yaşına geldiğinde ortadan kalkacak ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bugün pek çok baba gibi oğullarıma benim büyüdüğüm dünyayı ve onu bir daha asla göremeyeceklerini nasıl anlatacağımı sık sık düşünürüm. Benimle Yeni Gine'ye gelebilecek kadar büyüdüklerinde geçtiğimiz 25 yıl boyunca çalıştığım dünyanın biyolojik hazinelerinden biri olan Yeni Gine'nin doğusundaki yüksek bölgelerde bulunan ormanların çoğu yok edilmiş olacak. Daha önce sebep olduğumuz yok oluşlara şimdi sebep olacaklarımız eklendiğinde bugünkü yok oluş dalgasının dinozorları ortadan kaldıran asteroid çarpışmasından daha etkili olacağı çok açıktır. Memeliler, bitkiler ve pek çok başka tipteki türler bu çarpışmadan sağ salim kurtulmuştur. Fakat şimdiki dalga asalaklardan zambaklara ve aslanlara kadar her şeyi etkilemektedir. Öyleyse iddia edilen yok oluş krizi ne histerik bir kuruntu ne de uzak gelecek için ciddi bir tehlikedir. Aslında bu 50 bin yıldır hızla artan ve çocuklarımızın yaşam süresinde bitişe yaklaşmaya başlayacak olan bir olaydır. Son olarak gelin yok oluş krizinin gerçekleştiğini kabul eden ama bunun önemini göz ardı eden iki düşünceyi gözden geçirelim. İlk olarak yok oluş zaten doğal bir süreç değil midir? Eğer böyleyse şimdi gerçekleşen yok oluş dalgası neden bu kadar sorun ediliyor? Bu ilk düşüncenin cevabı insanların sebep olduğu şimdiki yok oluş hızının doğal sürecin hızından çok daha fazla olmasıdır. Dünyadaki 30 milyon türün yarısının önümüzdeki 100 yılda ortadan kalkacağına dair tahmin doğruysa, şimdiki yok olma hızı yılda 150 bin tür ya da saatte 17 türdür. Dünyadaki 9 bin kuş türünün nesli yılda en az 2 tür olacak şekilde tükenmektedir. Fakat doğal şartlarda kuş türleri bir asırda birden az olacak şekilde ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla şimdiki yok olma hızı normal hızdan 200 kat fazladır. Yok oluşun doğal bir süreç olduğunu düşünerek, yok oluş krizini önemsememek, ölümün tüm insanların kaderi olduğunu düşünerek soykırımı önemsemeye benzemektedir. İkinci düşünce oldukça basittir. Bize ne? Bizler böcekleri ve tatlı su balıklarını değil, çocuklarımızı düşünüyoruz. Eğer 10 milyon böcek türünün nesli tükeniyorsa bu kimin umurunda? Bu düşüncenin cevabı da kendisi kadar basittir. Bütün türler gibi var olmamız pek çok dolayımla diğer türlere bağlıdır. En belirgin olan dolayımların bazıları diğer türlerin soluduğumuz oksijeni üretmesi, saldığımız karbondioksiti soğurması, atıklarımızı ayrıştırması, yiyeceğimizi sağlaması, toprakların verimliliğini sürdürmesi ve odun ve kağıt sağlamasıdır. Peki yalnızca ihtiyacımız olan türleri koruyup diğerlerinin neslinin tükenmesine göz yumamaz mıyız? Tabii ki hayır. Çünkü ihtiyacımız olan türler diğer türlere bağımlıdır. Panama'nın karınca kuşlarının jaguarları olan ihtiyacının öngörülememesinde olduğu gibi domino taşlarının ekolojik zinciri hangi domino taşından vazgeçeceğimizi anlayabilmemiz için çok karmaşıktır. Örneğin birileri şu üç soruya cevap verebilir mi? Dünyanın kağıt hamurunun büyük kısmını üreten 10 ağaç türü hangisidir? Bu 10 ağacın her biri için hangi 10 adet kuş türü ona zarar veren zararlı böcekleri yemektedir? Hangi 10 adet böcek türü onun çiçeklerinin polenlerini taşımaktadır ve hangi 10 hayvan türü onun tohumlarının çoğunu yaymaktadır? Bu 10 kuşun, böceğin ve hayvanın bağlı olduğu diğer türler hangileridir? Eğer hangi türün ortadan kalkmasına izin vermeyi göze alabileceğini çözmeye çalışan bir kereste firmasının müdürü olsaydınız, bu üç imkansız soruyu cevaplamak zorunda kalırdınız. Birkaç türü yok edebilecek ama milyonlarca dolar kazandıracak bazı gelişim projesi önerilerini değerlendirmeye çalışıyorsanız, belirsiz risklerdense kesin bir kârı tercih etmek hala baştan çıkarıcıdır. O zaman aşağıdaki analojiyi bir düşünelim. Varsayalım ki birisi acı vermeksizin etinizden 60 gram kesme karşılığında size 1 milyon dolar teklif ediyor. 60 gramın vücut ağırlığınızın yalnızca binde biri olduğunu ve böylece geriye vücudunuzun gayet fazla olan binde 999'unun kaldığını hesaplıyorsunuz. Eğer 60 gram vücut yağından olacaksa ve yetenekli bir cerrah tarafından alınacaksa bu da gayet iyi. Fakat ya cerrah 60 gramı vücudunuzda erişebileceği herhangi bir uygun yerden alacaksa ya da hangi parçanın vazgeçilmez önemde olduğunu bilmiyorsa? Belki de bu 60 gramın idrar yolundan geldiğini görebilirsiniz. Eğer gezegenimizdeki doğal habitatların çoğunu satmayı planladığımız gibi vücudunuzun çoğu kısmını satmayı planlıyorsanız sonunda idrar yolunuzu da kaybedeceğinizden emin olun. Sonuçlandıracak olursak, gelin başta belirttiğim sorunları geleceğimiz üzerinde dolaşan iki bulutu karşılaştırma perspektifiyle değerlendirelim. Nükleer felaketin bir yıkım olduğu kesindir ama bu şu anda olmuyor ve gelecekte olabilir ya da olmayabilir. Çevresel felaketin yıkım olduğu da eşit ölçüde kesindir. Ama fark şuradadır ki çevresel felaket yola çıkmış durumda. On binlerce yıl önce başlamıştır. Bugün şimdiye dek yaptığından daha fazla zarar vermektedir. Giderek hızlanmaktadır ve engellenmezse bir yüzyıl içinde en şiddetli durumuna ulaşacaktır. Tek belirsizlik gerçekleşecek facianın çocuklarımızı mı yoksa torunlarımızı mı vuracağıyla ve şimdi pek çok karşı önlemi almayı seçip seçmeyeceğimizle ilgilidir. 45. Ayrımın sonu. Sayfa 415.